Sayfa 83. Ah, insanlar niçin her şeyi anlamıyorlar? 5 dakika, 10 dakika, yarım saat kendilerini unutsalar, kendilerini karşısındakinin yerine koysalar, tam onun gibi fakat hiç eksiksiz ve tam onun gibi duysalar, her şey ne kadar yer yerinde olacak? Hayır, illaki zıddiyetler, öfkeler, yanlış anlamalar, kıskançlıklar, inatlar, şüpheler, hakim olmak arzuları. Neriman babasına bakarak böyle düşünüyordu. Ve hala ruhunun uzaklıklarına kaçan derin bir kinle babasını mazur görmek istemiyordu. Evet, şüphesiz onu seven bu ihtiyar bile karışık duygulu bir adamdı. Bazen kendisinde bir baba şefkatinin zerresi bulunmayan ve içi kızı için garez dolu korkunç bir düşmandı. Düşmanların en korkuncu. Vakia, Neriman'ın bütün arzularına hak vermişti. Yeni bir maddi fedakarlığı da kabul etmişti. Fakat onun asla itiraf edemediği en gizli arzusunu da anlamamış yahut tatmin etmeye razı olmamıştı. Baloya bu tarzda gitmek Neriman'ın istediği bir şey değildi. Yanına Bevvap gibi Şinasi'yi alarak adeta sefer tasıyla Perapalas'a gitmenin ne zevki vardı? Şinasi'nin haricinde bir mesele olduğunu anlamaya veya anlamış görünmeye yanaşmıyordu. Burada kızının arzusuna uzak duruyordu. Burada tıpkı kızı gibi eksiksiz ve tam Neriman gibi hissedemiyordu. O halde onu anlamıyordu. O halde onu her şeyi kabul eden tam bir aşkla sevmiyordu. Sayfa 84. Neriman'ı bu kırdı. Fakat babasına neşeli ve minnettar görünmesi lazımdı. Bu rolünü iyi yapamıyordu. Faiz Bey de Neriman'da hala tatmin olunmamış bir iştiyak seziyor ve anlamıyor, kendi kendine düşünüyordu. Ne istiyor? Baloya gitmekten başka bir arzusu mu var? Bu semtte oturmak arzu etmiyor mu? Şinasi'den başka birine mi temayülü var? Kim olsa gerek bu? Şinasi bilir mi acaba? Ne düşünüyor o? Bana niçin bir şey söylemiyor? İkisi de bana ehemmiyet vermiyorlar mı? Benim aleyhimde mi düşünüyorlar? Ben onlara karşı vazifemi yapmıyor muyum? Balo müsaadesini verdiğime hata mı ettim? Haberim olmadan birçok vakalar mı cereyan ediyor? Ve beyaz kaşlarının üstünde alnı buruşuyordu. O da kızının kendisine karşı sevgisinden şüphe ediyordu. O da hotgen bir evladın aç iştiyaklarını fedakarlıklarıyla doyurmanın azabını çekiyor ve mesuliyetini kızına atfediyordu. İnsan genç, pek genç olabilir. Fakat bunların hepsini veya çoğunu yaptırmak için bir ihtiyar kalbine teklif edilen bu fazla azabı çok insafsızca zalimane buluyordu. Neriman o günde Şinasi mektepte aradı. Buldu ve beraber çıktılar. Artık onunla daha açıkça konuşmak cesaretini kendinde buluyordu. Koluna girdi ve onu çekti. Bu kuvvet ona babasının teklifini kabul etmiş olmaktan geliyordu. "Babam bana bir mesele açtı," dedi. Şinasi anlamıştı. Gene sesini çıkarmıyordu. Neriman devam etti. "Bilmem sana da açtı mı?" Sayfa 85. Şinasi kısaca "Evet," dedi. "Sen ne cevap verdin?" "Tabii itiraz edemezdim." Ben de itiraz edemezdim. Yalnız 2-3 ay müsaade istedim. Şinasi bunun sebebini öğrenmek istemedi ve sustu. Onun bu sükutu Neriman'a çok manalı ve karışık görünmüştü. Fakat Şinasi niçin diye sormuş gibi Neriman cevap verdi. Ben de niçin bunun acele olmasını istemediğimi bilmiyorum. Fakat biraz geçmesi daha münasip gibi görünüyor. Buna sen ne dersin? Münasip. Niçin münasip? Sen münasip gördüğün için. İşte, Şinasi artık Neriman için anlaşılmaz bir hale gelmişti ve bir sırrı olan ruhların büyüklüğü ile Neriman'ı eziyordu. Genç kız hayatında hiçbir zaman Şinasi'ye karşı bu kadar hayranlık ve öfke duymamıştı. Kendi kendini hapsetmeye muktedir bir adam tesiri yapan Şinasi, bir hükümdardan daha kuvvetli görünüyordu. Neriman bir daha eski günlerin samimiyetini aradı. Bunu bulmak için her şeyi feda etmek istedi. Ona daha fazla sokulmak, Şinasi kabahatli benim, yalnız ben kabahatliyim demek ve onu kazanmak arzusu içinden gelip geçti. Her şeyi itiraf etmeyi bile düşündü. Fakat yapamadı. Meseleye girdi. Anlamadım, dedi. Sen münasip görmüyor musun? İzdivacı tehir etmek isteyen ben değilim. Sen çabuk olmasını mı istiyorsun? Sayfa 86. Bence müsavi. Neriman artık Şinasi'ye karşı bütün siyasi hünerini kaybetmişti. Ona babasıyla arasında geçen son konuşmayı anlattı. Bolo meselesini de açtım. Babam da sen de beni anlamıyorsunuz. Ben Foxtrot oynamak istemiyorum. Ben daha medeni yaşamak istiyorum. Bu da değil. Ben de anlatamıyorum. Hem babamı mazur görürüm, ihtiyardır. Fakat seni mazur görmek benim için kabil değil. Sen ihtiyar mısın? Sen böyle yaşamaya nasıl razı oluyorsun? Eskiden böyle söylemezdin. Eskiden yalnız hissederdim. Fakat ne istediğimi bilmezdim. Bak ortalıkta da neler oluyor. Her şey değişmiyor mu? Ben de bu memleketin kızı değil miyim? Benim de medeni yaşamaya hakkım yok mu? Söyle, cevap ver. Bak susuyorsun. Ne düşündüğünü anlatmak kabil değil işte. Bu beni sinirlendiriyor. Geçen gün de bunun için bayıldım. Baloya gitmekle hemen medeni olacak mısın? Evet, tabii. Hayır, yalnız balo değil tabii. Of, bu balo. Kuzum, şimdi de bunu diline dolama. Ben bunu söylemek istemiyorum. Bak gene beni anlamıyorsun. Ben sustuğum zaman bile sen beni anlamalısın. Halbuki söylüyorum, söylüyorum. Gene anlamıyorsun. Babam da öyle. Ben bunun için bedbahtım. Ben bu baloya gitmek istediğim için değil. Hem doğrusunu da söyleyeyim mi? Beni Macit ta o zaman davet etti. Fakat ne babama ne sana bunu açmadım. Bana kızıyorsunuz. Sanki biriniz imamsınız, ötekiniz müezzin. Bana hiçbiriniz hak vermiyorsunuz. Babam Sürat'a hak verdi ama bir de içine sor. Ben de buna kızıyorum. Benim arzularımı niçin tabi bulmuyorsunuz? Babam gene mazurdur, ihtiyardır. Fakat sen? Yalan mı? Niçin genç bir adam gibi değilsin? Ben sana hayret ediyorum. Hayret, hayret, hayret. Sayfa 87. Gayet hassas bir insandın sen. Ne oldu sana? Ben sana ne yaptım? Ben en tabii haklarımı istiyorum canım. Ben mümkün olan şeyleri istiyorum. Lükste gözüm yok. Mükellef bir hayat da istemiyorum. Benim yaşımdaki bütün kızların, benim vaziyetimde bütün kızların arzuları ve yaşayışı. Neden bunun için kabahatli olayım? Hele evlendikten sonra sen hep bana böyle dargın mı duracaksın? Bir sinemaya bile gidemeyecek miyim? Şinasi durdu ve söyledi. Sinemaya da baloya da gidebilirsin. Mesele bu değil. Ben softa değilim. Mesele nedir? Onu sen günün birinde anlayacaksın. Neriman o anda bile anladığını zannetmişti. Macit meselesi. Fakat bu ne ısrar? Şinasi niçin ona inanmıyordu? Fazla bir şey mi biliyor? Seziyor mu? Tahminden mi ibaret? Neriman sustu. Şinasi ile münasebetinin çıkmaz sokaklara girmektense daha müsbet bir konuşmayı tercih etti. Peki, beni bu baloya götürür müsün? Gideriz. Ben kumaşlara bakmak istiyorum beraber. Beyoğlu'na çıkalım. Hayır, Feride söz verdim. Yarım saat sonra buluşacağız. Bu akşam onda yemek yiyeceğim. Sen git. Şinasi ayrılmak için kımıldadı. Neriman onun yüzüne bakmamıştı. Utançla ayrıldı ve koşarak uzaklaştı. Sebebini anlamadan kendini küçülmüş buluyordu. Birbirine zıt duyguların hücumuna uğradı. Geriye dönmek ve Bolo'dan vazgeçtiğini söylemek istiyordu. Fakat koşuyordu. Kaşlarını çatıyor, yüzünü buruşturuyor, kızarıyor, bağırmak istiyor. ''Ey, fena bu, fena!'' diyor. Sonra ''Niçin?'' diye soruyor. Düşünmeye yanaşmıyor ve tramvay bekleme yerlerini geçerek müthiş can sıkıntısından kaçıp kurtulmak ister gibi koşuyordu. Sayfa 88. Yumrukları sıkılmıştı. Bir yere acıyormuş gibi of diye söyleniyor. Bütün ruhunda garip bir çalkantı duyuyordu. Şinasi kahveye gidip oturdu. Daima pasif dövüşüp yenmesini isteyen bir mizacı vardı. Hücumu ekseriye karşı tarafa bırakarak sarsılmaz ve sessiz bir müdafaa ile muzaffer olmayı sevenlerdendi. Bir şarklı, hakiki şarklı. Vakia, dünyada vasıfları değişmeyen umumi bir şarklı, en müzeyci mevcut olmakla beraber Şinasi bir garplı ile kendi arasındaki nispi farkların ekseriye muhafaza edenlerdendi. Bunun için şark ekseriyetle lazım ve garp müteadidir. Fakat bu faaliyet tarzlarının farkından başka bir şey değildir. Bu faaliyetin köklerine bakılırsa aynı beşeri kaynaklardan geldiği görülür. Ancak birinin cehdi içeriden dışarıya, ötekinin dışarıdan içeriyedir. Şinasi de cehdlerini dışarıdan içeriye doğru yapar. Bunun için sükutidir. Şekilleri istiffaf etmesi, meseleleri hep kendi içinde halletmeye çalıştığı içindir. Bununla beraber coştuğu zamanlar bu şahsiyetin tamamıyla tersine döndüğü, son derece müteaddi bir hale geldiği ve şarklıya mahsus farz ettiğimiz hususi seciyenin tamamıyla aksini gösterdiği de vakidir. Neriman, ilcalarına hakim olmayan ve ekseriya feravan halinde bulunan bir kız olduğu için Şinasi'yi daha deruni kalmaya teşvik ediyordu. Zira nihayet ferdin seciyesi diğer fertlerle münasebetine göre değişen canlı ve mütehavvil bir şeydir ve birçok hallerde karşısındaki seciyenin makusu olmaya mahkumdur. Sayfa 89. Neriman sukuti bir kız olsaydı aynı şinasinin feravan halinde bulunması pek mümkündü. Bununla beraber her şey an, miktar ve derece meselesi olduğuna göre şinasinin bazı anlarda bir garplıdan daha pasif, daha deruni olduğunu kaide halinde kabul etmekten büyük bir tahmin hatası yapmak tehlikesi yoktur. Şinasi bu meselede de sükutlarını zırh olarak kullandı ve müdafaaları ile taarruz etti. Arada bir yeis anları geçiriyordu. Faiz Bey ona izdivacı teklif ettiği vakit Şinasi bunu bir vazife olarak kabul etmişti. Bu evlenmenin bütün fena ihtimallerini düşünmüş ve göze almıştı. Bu fena ihtimalleri düşündüğü vakit boğazını tıkayan müthiş öfkeyi ancak bu vazife duygusuyla boğmaya çalışıyordum. Neriman balo meselesini açınca da Şinasi bu müthiş öfkeyi duydu. Fakat onunla evlenmeye, sessiz ve mücadele etmeye kendini mahkum buluyordu. Düşündü. Neriman hala niçin bu baloya gitmek istiyor? Onun yeni hayata karşı iştiyakının birinci sebep olarak kabul etmiyor ve Neriman'ı idare eden kuvvetlerin hepsini Macit'te toplanmış görüyordu. O zaman bütün bir aşk meselesi en zihni muahedelerinden en hissi galeyanlarına kadar şişmiş bir ruhi külçe halinde Şinasi'nin içinde kabarıyordu. Birdenbire derin bir yeise düştü. Artık şu veya bu meseleyi düşünmüyordu. Mücerred olarak duymaya çok alışmıştım. Bir kederi tecrit ederek duyduğu zamanlar onu doğuran sebepleri az çok unutuyordu. Ve ıstırabını en mücerred, en musaffa, muayyen tesirlerinden azade, ancak kendi kendini yaratan, kendi kendine var olan, her şeyle alakasını inkar eden, müstakil bir duygu gibi taşıyordu. Sayfa 90. O vakit bu kederi doğuran müphem ve namütenahi sebeplerin hepsini bir anda sezerek ve ekseriya ve bunları bir lahn içinde teksif ederek kendi kendine ruhen zehirlenmenin acı lezzetiyle bayılmaya bir derece kalan şiddetli ve esrarlı bir uyanıkla yaşıyordu. Yüksek bir hayvana mahsus ruhi insiyakla her şeyi seziyor fakat hiçbir şey bilmiyor, tayin edemiyordu. Ah, o zamanlar musiki, Türk musikisi ve hepsinin fevkinde kendi musikisi. Ebediyen meçhul kanunları yalnız kendi kendisinin seseceği fakat asla tayin edemeyeceği musiki gene kendi içinde başlayan bir noktadan gene kendi içinde nihayetsiz derinliklere doğru giderek ve namütenahi işleyip geçerek mütemadiyen doluyordu. Bu dolgunlukla beraber aynı şiddette bir boşalma ihtiyacı duyuyordu. Ağlamak, katıla katıla ağlamak, ağladıkça sarhoş olarak ve kendini kaybederek ve hıçkırarak ve hıçkırıklarının sesini duyarak ve katılarak ve katıldıkça kendini toplayarak ve kendini topladıkça yeniden katılarak ağlamak. Bu onun için aciz duygusuyla müterafik ruh hallerinden biri değildi. Böyle içi şiştikçe ve delindikçe daha kuvvetlendiğini hissediyordu. Hatta bu kuvveti dağıtması korkusuyla eline saz almak istemiyor, başkalarının bu halini anlamasını arzu etmekten vazgeçebiliyordu ve başı hafif sallanıyordu ve şiddetli bir hayatiyle yanıyordu ve içine sırlar doluydu. Yalnız duyulan ve asla bilinmeyen o sırlar ki birbiri üstüne yığılarak bir iğne ucu kadar küçük bir saha içinde adeta büyük denizler gibi derinleşiyordu. Şinasi bu ummanın içine benliğini alarak boğmaya, bir nevi deruni intihara çalışıyordu fakat ölmüyordu. Hayata daha kuvvetle kavuşan bu maneviyatının bu tatlı ve müthiş basü-i badel mevti içinde kendi kendini oraya atıyor, çıkıyor, tekrar atıyordu. Sayfa 91. Ve bu saatlerce, bazen günlerce devam ediyordu. Ruhi preversitelerin en nefisi. Ve insanların yanında ise, kalabalıkta ise gözyaşlarını kendi içine akıtarak ağlıyordu. Yine aynı haldeydi ve kahveye Ferit girdi. İlk bakışta Şinasi'nin ruhi vaziyetini anlamıştı. Fakat bu keşfi gizleyerek lakayt göründü ve sordu. Çok beklettin mi?